Tekno Seyir'in haftalık gündem değerlendirme podcastine hoş geldiniz. Ben Özkan Erden, yanında Emirhan Döngel. Bu hafta Levent Pekcan ve Murat Gamsız TT.net'in davetlisi olarak Belçika, Türkiye maçını izlemek için Belçika'ya gittiler. Bu yüzden bu haftanın değerlendirmesini, teknolojik gündem değerlendirmesini Emirhan'la ben yapacağız. Bize teknoseyir.com üzerinden olduğu gibi twitter.com/teknoseyir ve Facebook üzerinden facebook.com/teknoseyir üzerine ulaşabilirsiniz. Bu hafta gündemimiz kalabalık sayılır. İlk olarak dünya gündeminden başlayalım, bakalım neler olmuş. Dünya Sağlık Örgütü cep telefonlarının kanser yol açabileceğini resmi olarak kabul etti. Bu haftanın hatta televizyonlar ve gazetelere taşınan önemli konularından bir tanesi buydu. Amerika'da doktorlar hakkında negatif yorum yazılmasını engelleyen firma kendi doktorları için de olumlu yorumlar yazdı, ortaya çıktı. Bunun dünyada nelere yol açabileceğini konuşacağız. Linux kernel 3.0'a geçiyor. Emirhan bunu değerlendirecek. HP'den Wi-Fi fare geldi. Twitter'a fotoğraf paylaşım özelliği geliyor. Ve enteresan bir var Çin'den. iPad 2 almak için böbreğini satan bir Çinli çocuk var. Bunu konuşacağız. Türkiye'de de birkaç gelişme oldu. TT.net'in açıklaması şu: filtre uygulaması 22 Ağustos'a yetişmez. Google artık Türkiye'de vergi mükellefi oldu ve torba yasadan faydalanıyor. Seçimler yaklaşırken Google ve TT.net seçim sonuçlarını canlı yayınlayacak. Bunun detaylarını konuşacağız. Ve Avia ile Apple'ın anlaşması var Türkiye'de iPhone 4'ün satışı ile ilgili. Tablet ve notebook bölümümüzde birkaç konumuz var değerlendireceğimiz. Intel'in yeni bir dizüstü konsepti var. Google Android Market'inde dönen birkaç olay var. Virüsler var, silinen kullanıcılar, silinen uygulamalar. Apple'ın ARM işlemci denemesi gündemde. Biraz da laptop tarafına giriyor bu, MacBook Air'lerde. Elimize ulaşan son güncel tabletlerden bir tanesi Acer Iconia Tab W500 bize ulaştı. Windows 7 tabanlı. Windows 8 ile ilgili bir özellik videosu var. Windows 8'e bakacağız. Ve Windows Mobile 6.x desteği 15 Temmuz'da bitiyor. Evet, konulara başlayalım Emirhan. İlk konumuz tamam. Cep telefonlarının kansere yol açmasının artık kabul edilmesi.
Bu aslında bir şeyle yapıldı Özkan. Eski araştırmaların derlenmesi. Çünkü konu kanser olduğu için çok uzun sürede kendini belli eden bir durumda. Semptomların gelişmesi, şu bu, insanların hakikaten hasta olması vesaire. 10 yılın üzerinde bir çalışma ile ilgili. Geçmişte genel olarak hani yapıyor mu yapmıyor mu bilmiyoruz deniyordu. Ancak Mayıs ayı sonunda Dünya Sağlık Örgütü araştırmayı sonuçlarına dayanarak kanser yapacağını resmi olarak kabul etti ve öyle bir sınıflandırma yaptı ki. Yaptığı sınıflandırma cep telefonları kurşun ve egzoz dumanıyla aynı kategoride kanserojen olması açısından. Çalışmada da %40 gibisinden beyin kanseri, gliom denilen beyinde oluşan kötü huylu tümörlerin oluşumunu %40 gibi bir ihtimalle artırdığı belirtiliyor. Buna karşı önlemler almak dolayısıyla bu aralar çok revaçta. Hatta şey haberleri gelmeye başladı bile. İnsanların telefonları kullanma tarzlarının değişiyor olması gibi haberler yavaş yavaş nette çıkmaya başladı. İşte konuşmak yerine mesaj yazmayı tercih edin, kafeye uzak tutun, kulaklık kullanın gibi. Konu bu aslında oldukça da önemli çünkü Türkiye'de de yer yer hani yok baz istasyonları kanser yapıyordu ama işte telefonlar yapmıyor, az yapıyor falan gibi dezenformasyon her zamanki gibi var.
Ama son dönemde GSM operatörleri de artık baz istasyonlarının sağlığa zararlı olduğunu kabul eder hale gelmişti Türkiye'de de. Onlarla ilgili birkaç açıklamalar olmuştu. Şimdi bu cep telefonlarının kanser ulaşma olayı açıp açmadığı yıllardır tartışma konusu. Hatta bazı söylentilerde dolaşır. İşte bazı büyük telefon üreticileri işte para verip bu araştırmaları satın alıyor, yayınlanmasını engelliyor gibi.
Ve sigara şeyi gibi değil mi? Evet.
Evet, o tür geçmişte söylentiler ortaya çıkıyordu. Fakat tabii gerçek olan şey şuydu. Telefonla konuşan bir insanın beyin filmi çekildiğinde ortaya çıkan o kızarıklıkların mutlaka bir zarara neden olduğu tahmin ediliyordu.
Ondan ziyade onlar şeyle ilgili, sıcaklıkla ilgiliydi. Yani cep telefonu mikrodalga frekans bandında yayın yapıyorlar. Dolayısıyla nasıl mikrodalga fırın yemeği pişiriyorsa beyinlerde bir sıcaklık artışı oluyor. Fakat beyin o bölgedeki kan akışını hızlandırarak sıcaklığı tahliye edebilen bir organ. Çok büyük hani problem değildi o kızarıklıklar. Fakat bu dalgalar hücrelerin DNA yapısında değişiklik yapıyor mu yapmıyor mu gibi konular evet. özellikle çok önemli. Senin dediğinde lokasyon evet, belli ediyordu. O kızarıklar hani orada olma ihtimali fazlaydı.
Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii şöyle bir misyonu var. Bu araştırmaları yaparken bununla ilgili de yorumlar yapmaktan kaçınıyor. Kaçınan bir örgüt. Ama bu konu ciddi olunca, çünkü dünyada o kadar fazla cep telefonu kullanıcısı var
milyar,
ki
birkaç milyar tane
sırf var. Türkiye'de, Türkiye nüfusundan daha fazla GSM abonesi var.
Ben de bile iki tane var canım.
Evet yani durum şeyken, tabii en alınabilecek hızlı önlem kulaklıkla konuşmak. Kesinlikle. Kablolu evet. kulaklıkla tabii ki konuşmak. Bunun işte bazı yerlerde şeyini okuyoruz. Cep telefonunun gayri resmi bilgiler tabii bunlar. İşte cep telefonunun beyni uyguladığı etkiyi işte 4000'de birine 5000'de birine düşürdüğüyle ilgili bilgiler internette yer alıyor.
O konuda istersen biraz şey gerçek bilgi verelim. Hatta hı-hı. kullanıcılarımıza. Kullanıcılarımıza diyorum dinleyicilerimize. Bu cep telefonundan yayılan dalgalar öncelikle şunu bilmek lazım. Gelen dalga bir şey ifade etmiyor. Cep telefonu sinyal gönderirken esas sorun çıkıyor. Çünkü ne kadar güçlü sinyal gönderirse o kadar çok etkileyecek. Ve bu elektromanyetik dalgaların etkisi, gücü daha doğrusu, uzaklığın karesiyle orantılı olarak azalıyor. Bu nedenle beyni ne kadar uzak tutarsan dediğin gibi çok yüksek miktarda düşmeler yapabiliyor kulaklık.
Yani şöyle diyelim, deprem şiddeti nasıl ki mesela 8, 4'ün 2 katı değil, 8 şiddeti 7.5 evet. belki 7.8'in evet. 2 katı gibi aslında hı-hı. onu demeye
çalışıyorum. Mesafeyi 2'ye katlarsan gücü 4 dibine düşürüyorsun.
Evet. Bu konuyu yakın dönemde tekrar gündeme getiririz diye tahmin ediyorum. Çünkü bu açıklamalardan sonra benim merak ettiğim cep telefon üreticilerin nasıl bir açıklama yapacağı. SAR değerlerine biz bir türlü önem veriyorduk. İncelemelerde vesaire bunun üzerine düşüyorduk.
Ama bulmak çok zor oluyordu onlara. Artık muhtemelen belki şey bile olabilir. Hani devletler bunları zorunluluk bile getirebilir. Bunu açıklayacaksın evet. yoksa girmez gibisinden. Orada bir iki tanesi açıklama yaptı. Zaten daha önce de yapıyordu. Hani Apple ya da HTC. HTC sanırım şey diyordu. En az bir inç. Yani 2,5 santimetre uzakta tutun kulağınızı. Mümkünse hoparlörü kullanın. Gibisinden hı-hı. şeyler söylüyorlardı. Muhtemelen şimdi artık daha fazla olacak. Bir son not koymak gerek yalnız çocuklarla ilgili. Özellikle çocuklar ve ergen çağındaki gençler için hücre bölünmeleri çok hızlı olduğu için büyüme sürecinde kanser riski çok daha fazla olabiliyor. O yüzden hani çocuklarımıza dikkat etmemiz, kulaklıkla konuşmalarını teşvik etmemiz en azından. Hani cep telefonu alamaz denilden ama teşvik etmek önemli olabilir. O konuda dikkat etmelerini önerelim dinleyicilerimize.
Evet. Program açılışında aslında maddeleri sıralarken bahsetmeyi unuttuk. PlayStation Network artık açıldı.
Gözüküyor. Bu hafta bir güvenlik şeyi yok değil mi?
Yani gördüğünüz şey. Kadarıyla yok. Tabii ne vardı? Online oyun oynayabiliyordu fakat PlayStation Store'a girilmiyordu. Kademe kademe açtığında Sony. Hı hı. Yaklaşık Nisan ayının sonundan beri böyle bir sorun yaşanıyordu. Güya Sony işte bunu Mayıs'ın ilk haftasında bir haftada çözecek gibiydi. Fakat işte gördüğünüz üzere Haziran'a kadar uzadı olay. Tekrar hoş geldiniz olayı var. Bu yaşanan aksaklıklardan sonra Sony kullanıcılara bir takım ne diyelim
avantajlar
sunacak gözüküyor. Tabii bunun için 21 Nisan öncesinde açılmış bir hesaba sahip olmak gerekiyor. Şimdi iki tane PlayStation 3 oyunu almak için imkan tanıyor.
Ücretsiz mi?
Ücretsiz olarak. İşte bunlar arasında Little Big Planet, Infamous, Wipeout, HD, Free, Ratchet, Clank, Quest for Booty ve Dead Nation var. Bir de aynı zamanda PSP kartına sahip olanlar da aynı şekilde Little Big Planet, Mad Nation Razors, Pursuit Force, Killzone Liberation arasından iki tane PSP oyununu indirebilecek. Şimdi tabii kullanıcılar daha fazla nasıl diyelim hediye bekliyordu aslında bu aksaklıktan dolayı. Açıkçası ben de böyle bir şey bekliyordum. Daha fazla Sony'den kullanıcılara iyilik. Çok dar bir oyun listesi var. Güncel oyunların birçoğunu mesela burada göremiyoruz. Mesela yani. Little Big Planet, Infamous çok uzun zamandan beri olan oyunlar. Ben kullanıcıların açıkçası mutlu olacağını düşünmüyorum. Ha tabii ki ulan bu da bedava oyunmuş diye bakınca çok dert değil ya da çok fazla online oyuna girmeyip
çıkmıyorsan
onlar mutlaka kullanıcılar mutlaka fark etmeyecektir ama
ama bu oyunları da ben hangisini oynarım yani ne bileyim herhalde bunları bedava verseler almam kendi açımdan konuşuyorum gibi bir şey.
Ya şimdi biz oyunlar geliyor önden biliyorsun. Hem benim bakıp da böyle ya bu oyun geldi oynadım dediğim oyun yok bunların arasında. O yüzden oyun konusunda
yüzsüzlük edip daha iyisini bekliyoruz.
Yani ben şahsen oyun konusunda çok anlamayan bir kullanıcıyım. O yüzden bu konuda ne desem boş ama PlayStation Network açıldı artık. Bakalım ne olacak. Ben tabii şunu düşünüyorum. Sony acaba bu kadar sürede tüm yazılımcıları bir araya getirip komple altyapıyı mı değiştirdi? Bunu merak etmiyor değilim açıkçası.
Önümüzdeki günler gösterecek artık bu kısmı.
Evet. Bir diğer konu ABD'de yaşanan enteresan bir olay. Bir yani konuşu doktorlar hakkında negatif yorum yazmasını önleyen bir firma var.
Geçen hafta aslında bahsetmiştik bundan. Daha doğrusu bugün bahsedeceğimiz konudan değil bunun ön kısmından bahsetmiştik. Onu istersen özetleyelim öncelikle. Bir tane Amerika'da bir mesleki birlik türü bir kuruluş var. Bu kuruluşun verdiği, doktorlara verdiği matbu belgeler var. Sözleşme türü. Zaten doktora gittiğin zaman orada doğrudan doğru bir sözleşme imzalıyorsun konuyla ilgili.
Ya sözleşme nedir?
Sözleşmede şöyle bir madde var. Bu deneyimle ilgili doktora gidiyorsun. Diş temizlemeydi o zamanki konu. Bir Ars Teknik Editörü'nün galiba. Diş temizleme ilgili deneyimini anlattığı bir yer olursa, blogunu anlatırsa mesela, bu tip şeylerin hepsinin telif haklarını doktora teslim ediyor gibisinden madde vardı. O doğal olarak bu sözleşme imzalamayı reddediyor ve doktorun asistanında kapıyı gösteriyor. Yani imzalamayacaksan çıkabilirsin diyor. Bu konu tartışılmıştı. Hani yasal mıdır değil midir, yasal bağlayıcıları var mı? Ama bu hafta ortaya çıktı ki bu arada bahsedilen meslek örgütü de şey diyordu. Biz bunu yapıyoruz çünkü hastalar dışında mesela doktorun eski karısı yok arabasına çarptığı bir adam bile girip doktor hakkında ticari itibarını sarsacak şekilde olumsuz görüşler bildiriyordu. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz diyorlardı. Ortaya çıkan şey sanırım bu meslek kuruluşunun doktorları övecek şekilde sahte review yazması, inceleme yazması.
Hı hı. Yani bununla ilgili geçmiş şeyler ve olaylar var ABD'de. Örneğin 2009'da yanlış internet üzerinde mesajlar, kendisi hakkında olumlu yorum. İşte ben şu ürünü aldım, ya şuraya gittim, şöyle şöyle çok iyi ilgi gösterdiler bana. Süper muamele gösterdiler, çok iyi ameliyat yaptılar diyen bir kozmetik firması. Yalan beyanlarda bulunduğu için sahte. 300 bin dolar cezaya çarptırılmıştı. Şimdi tabii bu olay şuna geliyor açıkçası. Levent abinin de işte üstüne düştüğü konu buydu. Acaba bu konu bir gün siz işte gidip bir teknoloji marketinden LCD televizyon alacaksınız. Orada acaba size bir sözleşme imzalatırlar mı? Sen bu ürünü alıyorsun fakat bunun hakkında yazdığın olumsuz, ya bununla ilgili olumsuz bir şey yazamazsın.
Forma girip sen bir şey yazamazsın.
Yazamazsın. Olayına getirirler mi? Eğer işte imzalamazsa ben size ürünü satmıyorum olayına gelir mi? Bu olay biraz Amerika'daki bir örgütün biraz acemiliğine gelmiş diye düşünüyorum.
Biraz da aslında şöyle orada doktorlar tıp sağlık hizmetleri tamamen ticarileşmiş durumda. Ve iyi kazandıran bir şey. Doktorların zengin insanlar falan orada. Dolayısıyla bu kazançla ilgili oldukça hassaslar. Maddi güçleri de var. Bundan dolayı olmuş gözüküyor. Fakat hani kimse de ciddiye almadı. Yani orada konuşma ifade özgürlüğü ile ilgili çok ciddi anayasalarında maddeler var. Pek de kimse ciddiye almadı ve kanuni bağlayıcılığı da yokmuş aslında onun.
Tabii yani o olay muhtemelen zaten olay ciddi olsa yargı olayı devreye girdiğinde çok ciddi cezaların devreye gireceğini tahmin edebiliriz. Emrah sen uzun zamandan beri Linux kullanıcısın. Kernel 3.0'a geçiyor artık.
Ama hiçbir şey olmuyor.
Çünkü uzun zamandan beri ben şöyle söyleyeyim sana. Bizim sunucuda da Linux var. Arada güncelleme yaparken 2.62.64. falan diye. O iterasyonla böyle gide gide.
2.6.39'dayız galiba en son.
Evet. Hiç takip etmedim yani bilmiyorum.
Çok önemli değil zaten.
3.0'da ne oluyor? Bu neden önemli?
3.0'da çok fazla önemli bir şey olmuyor. Aslında tartışma hani 2.6 çok uzun zamandır geliştiriliyordu. Kernel sürüm versiyonları şöyle işliyor aslında. Bir 2 var kernel sürümü şu anda. Nokta 6 o majör numarası. Nokta bilmem ne diye gidiyordu. O üçüncü rakam ufak tefek güncellemelerdi eskiden. Fakat artık şey olmaya başladı. Büyümeye başladı o iş. Bir süredir de sadece 2.6 noktadan sonrasını kullanıyorlardı. İşte 2.8'e mi geçeceğiz, 3'e mi geçeceğiz derken o kadar uzun zaman geçti ki. Linus Torvalds şey dedi. Ya arkadaşlar çok önemli bir yenilik yok. Evet ama biz bunu hani 20 yılda oldu, 20 yaşına girdi. Milat yapalım hafiften. falan dedi ve geçti. Büyük bir değişiklik yok aslında.
Yani kullanıcılar, Linux'u uzak olanlar bu haberi duyduğunda muhtemelen şey bekliyordur değil mi? Aha, Linux tarafında bir devrim olacak. İşte yeni bir kocaman yenilik evet. var aslında arka tarafı boş.
Arka tarafı boş. Aslında tam tersi dolu belki. Çünkü geriye doğru uyumluluğu yine sürdürüyor. Şey yok hani Vista programını aldım XP'de çalışmadı gibisinden bir şey yok.
Anladım. Şimdi HP'nin bir tane Wi-Fi faresi çıktı. Bu dünyada ilk çıkan bir donanım. Normalde donanım konusunda çok fazla değinmiyoruz. Şu ürün çıktı, bu ürün çıktı diye. Fakat HP'nin çıkardığı bu donanım, klavye, Wi-Fi fare, Wi-Fi kablosuz ağ üzerinden bilgisayara bağlanıyor olması. Yani normalde bizim nedir? Kablosuz bağlanan şeylerde bir tane USB dongle dediğimiz ufak bir araç kullanıyoruz. Bilgisayara da takıyoruz. Bu şekilde eşleştirebiliyoruz.
Ya da Bluetooth faresi
üzerinden yine şey eşleştirebiliyoruz. Mantık yine aslında Bluetooth'la benzer. Bluetooth yongası yerine yine bir yazılım var bilgisayarda. HP'nin yazılımı. O yazılımla fareyi bilgisayara eşleştiriyoruz. Avantaj olarak da HP 9 aya varan pil ömrü demiş. Şimdi açıkçası bu pil ömürlerine artık hiç inanılmaması gerektiğini düşünüyorum.
Evet.
İşte en son incelediğimiz fare neydi? ArcTouch inceledik Microsoft'tan. 6 aya kadar fare pil süresi demişti. Ben çok da kullanmıyorum. 3 ayda bitti. Yani bu rakamlar böyle herhalde günde kullanıcının yarım saat falan bilgisayar kullandığını varsayan
Tabii. Onların kendi ölçüm standartları var karşılaştığım için. Fakat ben Wi-Fi olan bir şeyin o kadar uzun süre gideceğini hiç ihtimal vermiyorum.
Yani enteresan bir ürün. Çünkü videoda da tam anlaşılmıyor detay. Bir yazılım tarafı var. Muhtemelen farenin içinde bir modül var. Ki o şekilde tanıyabiliyor. Evet. Hatırlarsan şeyde de görmüştük onu. Parrot'un bize 4 motorlu helikopteri
vermişti. Evet, Ardron'da evet öyle bir şey vardı.
İçinde bir kablosuz ağ modülü vardı. Oradan görebiliyorduk.
Kendi kablosuz sunucusu vardı. Evet. Muhtemelen bir kablosuz ağ router access point erişim noktasına bağlanacak ondan farklı olarak. Fakat bunların getirdiği hani ekstra güç tüketimini nasıl çözüyorlar? Gönderirlerse ince
ürün bize geldiğinde onu evet. göreceğiz. Twitter'a yeni bir özellik geldi. Bir sonraki konuya geçelim. O da fotoğraf paylaşım özelliği. Bu aslında uzun zamandır birçok kullanıcı neden yoktu dediği bir özellik. Tweet pitch'ten aslında insanlar
paylaşan fotoğrafları.
Şimdi bu aslında kısmen dahili hale geldi Twitter'da. Tabii şöyle bir şey var. Normalde biz konuları listelemek için ne yapıyoruz Twitter'da? Hashtag denen şeyler kullanıyoruz.
Başına diye işareti
koyup. Mesela teknoseyir diyorsun. Daha sonra insanlar teknoseyle ilgili bir şey yazdığı zaman hepsini o hashtag içerisinden görebiliyoruz. Eklediğimiz fotoğrafı artık hashtaglersek o hashtag'in içine girdiğimizde onunla ilgili etiketlenmiş tüm fotoğrafları görebiliyoruz.
Fotoğrafları da göreceğiz.
O açıdan güzel bir özellik olmuş. Ben beğendim.
Tweetpic meselesi biraz harici kalıyordu zaten.
Tabii hariciydi o. Yani. Hariciydi. Aslında yaptığı tek şey senin Twitter hesabınla senkronize olmasıydı. Başka bir numarası yoktu Tweetpic yani. İçin. Gelelim üzücü bir olay aslında. iPad 2 almak için böyle satan çocuk. Çinli bir çocuk.
Evet. Çin'de oluyor olay.
Evet.
Çocuk bir şekilde evden başka bir şehir galiba anladığım kadarıyla öyle bir yere gidiyor bir hastanede. Böbreklerinden bir tanesini satıyor. Çin'de aslında bu yasa dışı olmasına rağmen çok yaygın bir şey. Hani zaten yapılan bir şey. Bir iki gün sonra eve dönüyor işte. 3 gün falan kalmış galiba hastanede. Eve dönüyor işte bir tane iPad 2'si var. Bir tane de Mac dizüstü almış yine galiba.
3100 dolara böbreğini satmış.
Kerepirmiş gibi oldu artık. Ve hani hakikaten şey gibi. Yani sadece o ürünleri almak için satmış gibi gözüküyor. Çünkü sanırım daha fazla etmesi gerekiyordu onların. Ondan sonra annesi alıyor çocuğu götürüyor hastaneye. Bakıyorlar. Yok hastanenin orası bir başkasına kiralanmış. O adam da hani ben bilmiyorum haberim yok falan demiş de oradan sonrası gidiyor ama.
Evet.
Önemli değil bizim için. Önemli olan iPad 2 almak için ya da herhangi bir teknolojik cihaz almanın bu kadar böbreğini satacak kadar.
Yani Türkiye'de olsaydı biz burada verir kullanırdık yani bir hafta falan arkadaş yapmasına gerek yoktu. Yani bu tür cihazlar aslında halen bunu aslında tartışıyoruz. Tabletler halen eğlence cihazı konumunda. Şimdi ilk defa kullanırken insana böyle heyecanlanıyor, uygulamaları yüklüyor vesaire. Sonra bakıyorsun bir ay sonra yani kullanım oranı çok düşmüş. İşte yüklenen 50 uygulamadan sadece 3 tanesi kullanılır hale gelmiş. Yani bu aslında tüketim olarak Apple'ın çok iyi iş yaptığını gösteriyor. Ama aynı zamanda da uzun vadede birçok kullanıcının işine yaramayan bir donanım olduğunu da ortaya koyabiliyor aslında bu.
Fakat buna biz doğal olarak biz kullanım açısından bakıyoruz. Fakat buna aslında bir fetiş objesi olarak bakmak gerekiyor.
Bu durumda
yani,
evet.
Evet, direkt fetiş objesidir. Yani o çocuğun iPad 2'de ne yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok benim. Böbreğini satabilecek kadar akıllı bir çocuğum. Açıkçası açık konuşuyorum yani. iPad 2'yi ne yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Ya da herhangi bir bilgisayar donanımını. Ama bu fetiş objesi meselesi sırf iPad değil. Mesela bundan 10 yıl önce cep telefonları için Türkiye'de geçerliydi. Ben babamın yanında çalışan bir arkadaşla konuştuğumu hatırlıyorum. Hani o dönem yeni bir telefon alıyor. Sürekli alıyor. Ben de hala 3 yıllık 5 yıllık telefonum var o zamanlar. O şey diyordu. Maaşının 2 katı 3 katı kadar telefonlar bunlar.
Evet.
Ve birkaç ayda bir sürekli alıp değiştiriyor. Sürekli gelip bak yeni aldım şöyledir böyledir falan diyordu. Bu fetiş objeleri artık bir insanlara
tablet, atmak gerekiyor. Tablet boyutuna geçti. Telefon
evet tablet. Yeni şey tablet artık hani. Ama konu aynı.
Evet. Yani ne bileyim Çin'de de hani şeyin merkezi böyle çakma tabletlerden 70 olarak alsa fena olmaz.
Belki orada da kazan malzemesidir.
Hani. Olabilir olabilir. Yani kesin öyledir. Çünkü nerede satışa çıktıysa sıralar oluşuyor. Şeylerin önünde kuyruklar
gecelerden
oluşuyor.
Gecelerden değil mi?
Kamp kuruyorlar. İşte iki gün önceden çadır kuruyorlar falan. Yani üzüldüm açıkçası. Şeyde de PC Labs'a da bayağı bir tartışma konusu olmuş. İşte bir arkadaş şey demiş, 20'lik dişimi veririm demiş. Öyle bir espriyle yaklaşmış olaya.
Zaten bizde de Erdem galiba o beni biraz esprili yapmıştı.
Evet.
Hani ne verirsiniz bir iPad için?
Evet, aynen öyle. Şimdi gelelim Türkiye gündemine.
Evet.
İlk maddemiz bu meşhur 22 Ağustos'ta devreye girecek filtre uygulaması. TTNET diyor ki, yani bu altyapı 22 Ağustos'a yetişmez. TTNET'te açıklama yapıyor. İşte biz başvuru yaptık bu konunun ertelenmesi için. Yani biraz daha derli toplu şey yapılsın. BTK'ya başvurduk diyor. Ya üzerine konuşacak çok fazla bir şey yok. Ya bence de BTK'nın bu konu üzerine bu kadar tartışma dönerken çok verimli çalışmış olduğunu ben pek düşünmüyorum.
Evet.
Arka tarafta. Ama şu olay olursa da canımı sıkacak. Nedir o olay? Hani şu yandaş medya diyoruz ya.
Evet.
Biz hani mesela bu konuyu bağırdık, çağırdık. Bizim gibi çağırıp bağıran basın ve kullanıcılardan ötürü BTK bu kadar geri adım attı. Aslında böyle böyle değil, böyle böyle açıklamalar yapıldı. İşte televizyonlara taşındı olaylar vesaire. İşte bir taraftan da neden de bu konuyu üzerine zerre konuşmayan basın
daha öncesinde
arkadaşlarımız diyelim. Öyle bir şey olmayacak. İşte 22 Ağustos'ta kafanız rahat olsun gibi açıklamalar yapıldı.
7 büyük internet yalanı diye çarşaf çarşaf haber yayınlayan saçma sapan bir gazete var. Saçma sapan değil mi? Türkiye'nin en büyüklerinden biri ama bu haberi yayınlamak saçma sapanlıktır yani.
Şimdi ne olacak 22 Ağustos ertelenirse göreceğiz. Buradan da dinleyicilerimize şey yapın. 22 Ağustos tarihinde lütfen bir Türkiye'deki internet sitelerini gezin. İşte çıkacak başlıklar 22 Ağustos beklenen olmadı gibi.
Evet.
Haberler çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz.
Bence bizim... o zaman devreye girmemiş olacak zaten. Çünkü bu kolay bir şey değil. Teknik açıdan hem donanım açısından hem yazılım açısından da kolay bir şey değil aslında.
Ya bu. Şimdiden bunun yazılım altyapısını ve donanım altyapısını kurmak için şimdiden çoktan şeyin hazır
çoktan
olması lazım.
Çoktan olmaları gerekiyordu.
Denemelere yapılmış olması, başlanmış olması gerekiyordu denemelere vesaire. En azından belli kullanıcılar üzerinde.
Ya da yeni aboneler üzerinde. Belli türdeki domainler üzerinde falan.
Yani dolayısıyla... Bu konuyu merak ediyorum ben bu 22 Ağustos'a yetişmez açıklamasından öte. Bakalım ne olacak. Bir diğer konumuz Google'ın artık Türkiye'de vergi mükellefi olma konusu.
Evet, o konuda sen de ben zaten aynı fikirde değiliz ya, o yüzden çok eğlenceli bir şey olabilir şimdi. Şimdi
torba yasadan faydalanıyor işte Google. İşte 81 milyon TL'lik vergi borcu varmış yaklaşık.
71 mi? 71 galiba.
Evet. 70 milyon 50 liralık borçları 35 milyon liraya düşmüş. Neydi olay? Şuydu.
Sen anlat istersen bu olayı.
Şimdi bir sen firmasın. Türkiye'de reklam veriyorsun Google reklamlarına. Parayı ödüyorsun. Sana bir fatura geliyor. İşte İrlanda. İrlanda'dan yani merkez olarak İrlanda. Faturada Google adresi olarak İrlanda yer alıyor. Şimdi Türkiye'de işte bizdeki Maliye Bakanı diyor ki kardeşim diyor sen diyor Türkiye'de işte iş yapıyorsun. Ofisin var. Adam çalıştırıyorsun. Türkiye'den aldığın reklamı Türk kullanıcılarına yayınlıyorsun. Vergi ödemiyorsun bana. Bu para dönüşü nerede? İşte benim ülkemde, benim karasularım içerisinde bir para sirkülasyonu var. Bunun vergisini ödemelisin. Bizim üzerimizden, bizim halkımız üzerinden para kazanıyorsun diyor. Şimdi ben bu olayı olumlu buluyorum, oldukça olumlu buluyorum. Şundan dolayı bir sonuçta reklam verirken sonuçta biz Türkiye'deki şirketler olarak vergimizi ödüyoruz. Niye, nasıl, neden vergimizi ödüyoruz? Çünkü bir firmayla çalışma yaptığımız zaman faturasını kesiyoruz. Onun KDV'si var. İşte bunun gidip %18 KDV'si var. Sonra işte karından da belli bir %33'ünü devlete ödemek zorundasın. Şimdi biz bir taraftan bunları öderken Türkiye'de internet yayıncılığı yapan kuruluş olarak bu işin lideri olan firma Google, ki görüyoruz ne kadar çok pardon bir büyük reklam pastasına sahip, zerre vergi ödememesi şahsen benim canımı sıkıyor ve bana dokunuyor açık konuşmak gerekirse. Bu benim bakış açım. Ha, diğer taraftan bu firma için bir kaçış noktası vergi kaçırmak açısından ama biz yani Türkiye'de vergi veren çalışanlar, emekçiler olarak Google'ın herhangi bir şekilde vergi vermemesi bana dokunuyordu ve ben onlara gönderdiğim parayı da vergiden düşemiyordum. Yani bu ciddi sıkıntıdır.
Türkiye'de çalışanlar iş yapan firma açısından sıkıntı vardı bir de.
Tabii yani bu böyle bir şey yok yani dünya üzerinde. Yani sen bir ülkede iş yapıyorsan, o ülke üzerinden para kazanıyorsan, ciddi oranda para kazanıyorsan tabii ki Maliye Bakanlığı hop kardeşim ne oluyor burada der. Yani evet. Ki burada bahsedilen rakamlar milyon dolarlar.
Az buz değil rakamlar ki daha da artacak. Çünkü Türkiye'deki Google'ın pazar payı reklamlarda bildiğim kadarıyla yurt dışındakinden daha fazla.
Türkiye çok ciddi şeyleri var Türkiye'de. Yani internette reklam konusunda yani Türkiye uyguladıkları özel bir uygulama bilmiyorum ama Google reklamları konusunda Türkiye çok ciddi para kazanırken yayıncılar o kadar para kazanamıyor Türkiye'de. Yani çok ters bir şey var burada. İşte tıklama başına yurt dışında atıyorum 1 dolar 2 dolarlık olan reklam şeyleri var mesela, kelimeler var, içerikler var. Türkiye'de neredeyse yok gibi bir şey. Türkiye'de o rakamlar çok düşük. Hatta gitgide de aşağı düşüyor. Google buradan ne kadar kesiyor, ne yapıyor onu da bilmiyoruz. Yani vergi konusunda ben şeyim, olumlu buluyorum ve doğru buluyorum Türkiye'ye taşınması konusunda.
Dediğin gibi Türkiye açısından şey bu. Hani tebrik etmek de gerekiyor aslında ilgili kurumları. Ve Türkiye açısından söylediğin gibi çok olumlu bir adım. Evet. Ben biraz daha küresel ölçekte yaklaşmak istiyorum konuya. Google zaten bunu her zaman yapıyordu. Aslında pek çok başka firma da yapıyor. Ve hatta İrlanda ekonomisinin başı belaya girmişti bir ara. Adamlar çok düşük vergiler ya da bazı konulara hiç vergi almıyorlar. Sanırım %12,5 gibi bir vergileri var bu konuyla ilgili. Dolayısıyla Google başka firmalar da yapıyordu. Hatta İngiltere'de şey demişti. Hani bundan rahatsız olduğunu belirtmişti. Ama hani arkadaşlar ayıp oluyor. Daha öteye pek gidememişlerdi. Buna tax avoidance deniyor. Vergiden kaçınmak deniyor. Yani faturayı dediğin gibi şey kestirmek. Google eğer Türkiye'de kendi CEO olarak var olmasaydı sadece temsilcilik açmış olsaydı yine vergi vermeyebilirdi. Türkiye'de.
Kaçırabilirdi tabii yani.
Kaçınmak da değil işte kaçınmak deniyor ona zaten hakikaten. Oradaki sorun şey. Hani Türkiye'de bir iş yapıyorsun ve hakikaten sen gidiyorsun Türkiye'deki Google varlığıyla konuşuyorsun. Fakat bir bakıyorsun fatura başka yerden gelmiş. Senin muhatabın bile olmayan bir yerden gelmiş aslında. Sıkıntı oydu. Bu bağlamda olumlu bir gelişme ve doğru bir gelişme.
Yani şöyle bir şey var. Şimdi Google işte listeye bakıyorum. Amerika, Almanya, İngiltere gibi bazı ülkelerde oralara vergi ödüyor. Şimdi neden o zaman Türkiye'de ödemiyorsun? Ya o kadar para kazanıyorsun.
Benim kadarıyla İngiltere'ye de %80 İngiltere içerisinde şirketlerle yaptığı işlerden %20 kadarının vergisini İngiltere'ye ödüyor. %80'ini İrlanda'ya geçiriyor.
Anladım.
Geçen senin rakamları bunlar. Onların sorunu da o zaten.
Yani Türkiye'den bu kadar ciddi rakamlarda para kazanırken yani bizim açımızdan bakalım. Ya ben şirket açısından bakıyorum. Ödesinler yani.
Yani. Ama şöyle de bir şey var Özkan. Şimdi bu gelir nerede üretiliyor falan gibi konular var. İrlanda'da niye Google var? Çünkü İrlanda'yı teşvik etmek için vergilerini düşürmüş. Adamlar çekiyor dolayısıyla.
Ha o zaman şöyle yani o zaman Türkiye'ye o zaman Google reklam satmayacak. Madem öyle yani. Şimdi tamam adamlar çok güçlü falan filan yani çok güçlü olmak da öyle evet. Her yerde benim borum öter olmaz yani. Ya
Amazon'un Türkiye'de şey var mı?
Yok ama yok, olay tamamen farklı.
Yok ondan vergi almıyoruz. Sen Türkiye'de böyle bir şey yapıyorsan bu kadar kapsamlı o zaman Türkiye'de varsın demektir biz de senden vergi alıyoruz.
Ha şimdi şöyle bir şey var. Amazon'un sattığı olaylarda senin zaten malın gümrüğe takılıyor. Sen zaten vergi ödüyorsun. Evet, Amazon'un aslında devletin Amazon alacağı şeyi sen yurt dışından getir bakalım. 150 dolarlık bir şeyi getir.
Üzeri onun üzerindeki bir şeyi direkt getir, takılıyor.
Sen vergi ödersin. İşte hangi kapsama giriyorsa, oyuncaksa %4, elektronikse %18 KDV'den ödüyorsun. Orada bir kaçışın yok zaten. Ha, reklam olayı tamamen şey yok, ortada mal yok. Ortada ürün yok. Ha, ya işte, elle tutulur bir şey yok.
Elle tutulur bir şey değil ama bir ürün olarak baktığın zaman değişiyor. Sanırım o şey, hani vergi kanunlarının da aslında buna göre bir modifiyeden geçmesi gerekebilir bu konuda.
Vallahi oh olsun Google'a.
Oh olsun. Sıradaki konumuza geçelim istersen.
Seçimler yaklaşıyor. Biliyorsun 12 Haziran'da seçimler var. Google ve TTNet, tabii ayrı ayrı bunlar, ayrı ayrı değerlendirelim. Seçim sonuçlarını canlı olarak internet üzerine yayınlayacaklar. Yani bu işte hani seçim konusunda biz şeyiz. Hani yaşımız genç ama bayağı bir seçim gördük yani.
Evet,
i̇şte
evet, evet.
Yerel seçimler olsun, genel seçimler olsun, bayağı seçimler gördük. Genelde televizyonlardan, haber sitelerinden takip etmek mümkün olabiliyordu. Hani çok şey bir şey değil, önemli bir yenilik değil. Muhtemelen televizyonlarda ve şeyde göreceğimiz rakamlarla aynı olacaktır.
Aynısı, daha sık güncellenme ihtimali var gibi geliyor bana.
Olabilir ama zaten mesela yani NTV'nin sitesine girdiğin zaman orada da onlar da YSK'dan oluyor. Bunlar da YSK'dan.
Gidip, tabii yani ne kadar daha sık güncelleyebilir ki değil mi?
Yani gidip TTNet'in sandık açacak hali yok. O yüzden yani bunu aslında herkes yapabilir. YSK'dan şey alan, bilgiler alan herkes. Biz de gidip TeknoSeyir olarak seçim 2011 diye işte bir bölüm açıp orada yayınlayabiliriz. Altyapımız kaldırsa tabii.
Konuyla ilgili şey var yalnız. Bunlar dışında bir belli bir siyasi parti bu konuda bir çalışma yapmış. Geçenlerde geldi onunla ilgili bildiri. Şey diyor. Kendi seçim sandık görevlileri ile birlikte sürekli olarak şeyi takip etmeye çalışacağını, bunun altyapısını, teknolojik altyapısını yazılımı donanım olarak hazırladığını söylüyordu. Bu partinin açıklamayı yapan bireyi. Böyle bir şey de var. Yani seçimlere teknoloji hani tartışmalı olarak girdi aslına bakarsan. Mesela Richard Stallman, biliyorsun Richard Stallman'ı, bu o bile şey diyor. Yani seçimler elektronik olmasın, bildiğimiz oy sistemiyle olsun arkadaşlar falan diyor.
Hı hı.
O yüzden çok tartışmalı aslında bu seçimlerdeki teknoloji. Bakalım nereye gidecek?
Türkiye, yani dünya bazı arasında. Ülkelerde ve bazı işte Amerika'nın bazı yerlerinde yanlış hatırlamıyorsam elektronik oylama sistemine
pilot geçildi. Pilot olarak uygulama yapıldı herhalde. Birkaç yerde yapıldı.
Tabii Türkiye'de bunun diğer anlamı fişlenme olacağı için.
Evet.
Ben eski usul şeye devam edeceğiz taraftarıyım.
En azından bir rakip çıkıyor değil mi?
Yani. Ya da işte nereye bastığın falan belli olmuyor yani.
Evet.
Geçelim Türkiye'deki son gelişmeye.
AVEA'yla yapılan anlaşması.
Ne konuda anlaşıyorlar? İşte iPhone 4'ler artık AVEA üzerinden beyaz olan ve siyah olan modelleri satışa çıkacak. Paket fiyatları henüz belli değil, net. AVEA çalışma yapıyor bununla ilgili. Yakın haberlere ulaşır, uçar bize. iPhone 4 çok meşhur Türkiye'de. Yani
biraz geç kalmadı mı ama sanki? Hani
geç kaldı ama şöyle düşünmek lazım. İstesen de bulamıyordun iPhone 4'ü.
İşte ha, zaten olarak yoktu değil mi?
Evet, yani sıraya giriyorsun. Ben şey hatırlıyorum. İşte ben aldığım sırada İstanbul'da Acıbadem'deki Kapitol'deki bir Türksel merkezden almıştım. Her şans eseri gittiğimde vardı yani böyle. Şey yapmışlardı. Sonra ben bir hafta sonra tekrar bir uğradım. Sıraya girmiş kişiler. 800 kişi sırada vardı. İşte Vodafone'da ayrı bir sıra var vesaire. AVEA eğer iyi bir stokla gelirse çok kısa sürede tüketir diye düşünüyorum.
Ve talep hala çok fazla.
Evet. Talep hala. Yani şöyle bir şey var aslında, bu operatörler açısından bu tür kontratlı satışların uzun süreli müşteri kazanma avantajı var. Normalde birçok firma, işte AVEA da bunların başında geliyor. Kontrol satıp, satıp müşteri bir ay sonra yok, bitti.
Geçici olarak kullanabilir, sıkılabilir. Sürekli değiştirenler var bu yüzden.
Yani o yüzden operatörler için önemli olan müşteri portföyü sürekli olanlar, işte faturalı olanlar. Bunun için de en iyi iş iyi cihaz kampanyası yapmak.
Evet.
O yüzden mesela şimdi Turkcell'e iPhone 4 aldın, 18 ay mecburen kullanacaksın. O parayı ödeyeceksin yani.
Yoksa direkt o parayı vereceksin.
Evet.
O büyük parayı vereceksin.
Aynen öyle. Aynen
o açıdan öyle. Çok şey avantajlı. Telekom'un da böyle şeyleri var. Bu aralar tekrar başlattılar. Hatta Tegra ikili dizi şey tabletler falan da veriyorlar.
Ya onların da enteresan kampanyaları var. 9.90'dan başlayan fiyatlarla PC'ler şeklinde.
Evet.
Epey de yaygın reklam kampanyaları yapıyorlar. Yani bizde de çıktı onun reklamları.
Yakın zamanda epeyce bir şey yapıyorlar. Gelecek hafta artık ondan bahsediyoruz. Bu arada çok yakın zamanda olduğu için bir şey yapmamız.
Belki de o kampanyaları değerlendirip komple bir bakmak gerekebilir.
Evet.
O ayrı bir tekrar seviye konusu.
Hepsine birden bakmak gerekiyor. O yüzden evet. Bu hafta bakmayalım o işe.
Evet. Şimdi bir tablet ve notebook bölümü diyelim. Onunla ilgili birkaç haber aktaralım.
Şöyle.
Bunlardan ilki şu. Önümüzdeki hafta biz incelemesi yaparız ama ne zaman yenilir bilmiyorum. Acer'ın IconiaTab W500 tableti geldi bize. Yine bir klavye dock ünitesi var. Altı ona takıyoruz. Windows 7 tabanlı.
Asus şey gibi, Transformer gibi.
Asus iPad Transformer gibi. Fakat yani ben çok fazla kullanamadım. Serkan kullanıyor şu anda. Yani o klavye ünitesi o kadar başarısız ki ben şok oldum. Yani Acer'dan böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Detaylarını incelemeyle bakacağız.
Windows belki mühendislik örneği falan
yok yani fiziksel yapı olarak da
ben bakmadım henüz.
Normal yani o şekilde çalışması gerekiyor. Kapatamıyorsun üzerindeyken. Yani bunu tabii sözle anlatmak zor. Videoya göstermek lazım.
Ama sanırım AMD tabanlı. O açıdan bir
Windows 7 tabanlı işletim sistemi. Windows 7 var. Dokunmatik tepkisi çok iyi. Kalın. Öyle bir handikap var.
Ağır biraz.
Ağır ve kalın. Dengesini koruyamıyor dock ünitesi üzerinde. Bunlar ön ipuçlarımız olsun. Detaylarını incelemede
detayları zamanla göreceğiz. Onun bir de şey vermek lazım. Hani AMD tabanlı olarak sanırım ilk kez böyle bir şey inceleyeceğiz biz.
Evet.
O açıdan bir yenilik olabilir.
Şimdi şeyler de geliyor. Yeni AMD tabanlı netbooklar da gelecek bize. Onlara da bakıyor olacağız önümüzdeki haftalarda. Onu da haberini verelim. Google Android marketler diyorum. enteresan gelişmeler var. Virüsler var. Silinen uygulamalar var.
Hesaplar var silinen.
Evet yani enteresan orada gelişmeler var. İlki virüs olayı. Geçen Mart karşımıza çıkmıştı bu olay. Droid Dream adlı zararlı yazılım. Google Market'e bazı uygulamaları kendine ekliyor. Ve bunu indiren kullanıcılar kendi cihazına bunu bulaştırıyor. Üretilen tek zararlı yazılım gibi gözüküyor.
Tam anlamıyla virüs galiba. True Batı falan
evet,
değil.
Evet. Herhangi bir şeyi var mı bilmiyoruz ama. Ne etkisi, ne yapıyor, ne diyor? Onun tam detayları yok. Ama bazı popüler uygulamalar kendini böyle ilişkilendirmiş.
Ya, proof of concept olarak düşünülebilir. Hani varlığının
olması bile ürkütücü.
Evet, mümkün olmasının kanıtlanmış olması. Bir de ürkütücü, çok ciddi şekilde ürkütücü. Çünkü şey, hani bilgisayar dediğin şey yıllardır var. Ve en kötü kullanıcı bile en azından birisinden bir antivirüs, düzeltici bir antivirüs duyup kuruyor. Fakat telefonda bu yok henüz.
Evet.
Bu bilinç de yok. Kullanılan insanların bilgi seviyesi de böyle değil.
Ya şimdi antivirüsün öte ben hani şeyi biraz nasıl diyeyim kaygımı dile getireyim. Cep telefonlarındaki güvenlik konusu. Benim kaygım işte virüs olması çok büyük tehlike neden? Artık cep telefonlarında inanılmaz bilgi taşıyoruz. Adres defterimiz bir tarafa. İçine aldığımız notlar. Artık hepsi birer fotoğraf makinesi haline geldi.
Fotoğraflarımız.
Şifre kaydediyor bazı kullanıcılar. Çok tehlikeli bence. Mail hesaplarının şifreleri.
Mail hesaplarının şey bankacılık, cep bankacılığı var.
Aynen öyle. Yani çok ciddi cep telefonları yürüyen bilgi hazinesi ve çalındığı zaman da o kişiyi yıkacak kadar tehlikeli bir alet haline gelmiş durumda.
Ve bilgisayarlardaki önlemler yok. Benim için hani kaygı taşıyan evet. O aslında. Çünkü hani dizüstü bilgisayarımın dosyasını şifrelerim, güzel bir şifre koyarım. Bilgisayarım çalınsa da bana bir şey olmaz.
Evet.
Büyük ihtimalle. Ama cep telefonunda henüz öyle bir kavram yok.
Evet. Yani şöyle bir tehlike var. Şimdi bu mesela Google Android Market'e bulaşan bu Droid Dream adlı yazılım. Birçok Android tabanlı telefon ne yapıyor? İnternete bağlanıyor.
Sürekli internete bağlanıyor.
Senin telefonun ya mesela telefonu nasıl kilit koyuyorsun değil mi? İşte kilidi yazmazsan açılmıyor.
Evet.
Hatta mesela iPhone'da şöyle bir özellik var. 10 defa yanlış yazarsan girersen bilgiler siliniyor. Ha, bu güvenli gibi gözüküyor. Ama bu uygulama arka tarafta çalışıyor. Senin internet bağlantın varsa arkadan bilgileri
evet.
Virüsün yazarına gönderebilir.
Oradaki... Kurarken de zaten genelde şey yapıyoruz. Hani bu uygulama internete bağlansın mı? Bağlansın canım deyip geçiyoruz.
Evet aynen öyle. Bir diğer konu da bir kullanıcının uygulamalarının silinmesi. Ona haber verilmeden. Yonk ZH diye bir kullanıcı. Popüler emülatörler geliştirmiş.
Bu?
Evet geliştirici.
Evet, bu bir geliştirici yani.
Evet. İşte uygulamanın adı neydi? İşte Gameboyd, Georoid, Atoroid gibi işte Atari oyunlarını vesaire bu eski oyunları oynamamızı sağlayan bir emülatör geliştiriyor. Android Market'ten ona bir uyarı gitmeden silinmiş. Tahmin ediliyor ki diğer geliştiricilerden işte gelen uyarılardan dolayı böyle bir şey yapılmış. Fakat tabii bu arkadaş Google Market'ten, Android Market'ten kovuluyor ama işte SlideMe adlı bir tane uygulama marketi var ayrıca. Hı hı. Oraya hemen tekrar ekli uygulamalarını. İşte eski uygulamayı alanlar da mağdur olmasın diye birkaç günlüğüne uygulamayı ücretsiz yapıyor. Yani açıkçası
haber vermeden kısmı çok önemli bir aslında.
Yani bu sıkıntılı bir şey. Yani şimdi Google'ın yaptığı buradaki olay enteresan. Açık bir platform var.
Evet.
Google Android Market var. Google başka marketlere de uygulama mağazalarına izin veriyor. İşte sen bu adamı kovarsın, diğer mağazaya gider. Yani Google'un yaptığı kendiyle...
Bacada girer.
Evet, yani bu kendiyle çelişiyor. O yüzden yani garip geldi Google'ın böyle bir şey yapması.
Orada ama şeye bakmak lazım. Hani bu adamın yaptığı emülatörlerle ilgili acaba bir şekilde bir lisanssız türü şeylerle ilgili bir arka kapı bırakıyor mu bu konuda?
Evet.
Belki onunla ilgilidir. Ama
tabii orada haklı olabilir Google. Evet, ama yani benim aslında hani garibime giden olay...
Tuhaf olan bir şey değil mi bu hani?
Kovuyorsun adamı, hop başka bir uygulama marketine yine geliyor. Oradan kovacak, hop başkasıyla gelecek.
Kontrolünde yok.
Evet. Ama düşünsene, sen bir tane Emirhan Android Market diye bir tane uygulama yazdın.
Emirdroid, peki.
sonra işte kullanıcıya yüklettirdin bunu. Popüler olmak istiyorsun. Bu arkadaş zaten inanılmaz popüler emülatörleri var. Almaz mısın mağazana?
Tabii canım.
İlk başta alırsan, kovana kadar gelsin dersin.
Tabii tabii, bir süre en azından burada bulursun.
O yüzden konu ilginç.
Şeyle ilgili bir konu var. Bu marketlerle ilgili, gerçi bizim daha önce yaptığımız listenin dışında ama konu biraz sapacak belki. Apple'ın yaptığı bir şey var yakın zamanda. Markette bu kitap satışları meselesi vardı biliyorsun. Yeni bir düzenleme getiriyor ve satıcılar komisyonlarından, gelirlerinden %30'unu Apple'a bırakacak gibisinden bir şey aktifleştiriyor. Dolayısıyla Apple dışındaki hani üçüncü parti uygulama yazılı komisyon alanların neredeyse hepsi şu anda oradan çıkmak zorunda kalmış durumda. Çünkü bu insanların yaptığı anlaşmalar zaten %30 karı bile bırakmıyormuş. O konuda serzenişleri vardı. Burada da hani Apple'ın uygulama dükkanı üzerindeki kontrolünün artık kılıç seviyesinde ve hani kimse umursamadan gerçekleştirildiği şikayetleri var.
Apple yani sonuçta bunu yapar. Tabii. Bu Apple'dan beklenir bunu. Adam bana ne der? Alternatifin de yok. Yapacak bir şey yok. Seni kovdum, oradan gittin. Google yani, Android tarafı biraz daha esnek.
Google buna karşı hani tam tersiyim ben bunun gibi yaklaşıyordu konuya aslında. Açık platform olması.
Ya ben
gibi
hala aslında Google Android Market'in bazı noktalarda Apple'daki App Store'a göre daha avantajlı olduğunu düşünüyorum şu noktada. Artık iPhone'un App Store'un uygulama mağazasında ücretsiz düzgün uygulama neredeyse yok.
Her şey ücretli. Az ya da çok ücretli.
Evet. Ya şöyle, ücretsiz uygulamalar var. Böyle yüklüyorsun. Ama yani ben bilmiyorum, yani o kadar uygulama yüklüyorum. Atıyorum 50 tane uygulama vardır. 5 tanesi böyle ücretsizdir ama bunlardan bir tanesi adam akıllıdır. İyi olanların hepsi bir parayla başlıyor. Fakat Android Market'te ücretsiz olup
çok da başarılı olan
uygulamalar var.
Evet.
O yüzden Android Market'ten bu noktada biraz daha avantajlı.
Tabii yani şey, Apple'da da yazılım geliştirmenin önce maliyeti var. Bu konuda geliştiriciler de bunu yansıtıyorlar. Daha büyük maliyeti var yani.
Ya ben şunu tahmin ediyorum. Bir kullanıcı, bir iPhone kullanıcısı, iPhone kullanımı ömrü boyunca arkadaşlarından gördüğü o cicili bicili uygulamaları falan da kurarak Apple'a en az $20, işte $30 falan bırakıyordur diye tahmin ediyorum.
Kullanıcı başına değil mi?
Kullanıcı başına. Kesinlikle bırakıyordur diye tahmin ediyorum. Apple'ın ARM işlemci denemeleri var MacBook Air'de. Ha, söylenti şu, acaba x86 yani Intel işlemcilerden ARM'a geçer mi diye bir söylenti var. Yani ben pek onu şey bulmuyorum, gerçekçi bulmuyorum. Sen ne diyorsun bu konuda?
O aslında bana mümkün geliyor. Geçer mi değil mi? ARM ciddi geliyor aslında. Özellikle güç tüketimi açısından ciddi geliyor. Adamların uzun da bir deneyimleri var konuyla ilgili olarak. O yüzden hani böyle bir hamle mantıklı bile olabilir. Air gibi ince, hafif bir platformda.
Şimdi Air için öyle ama fakat evet, işte konuşulan şey tüm MacBook ailesinde o tarafa geçiş var. Çünkü
MacBook ailesinde olmaz.
Çünkü işin şey tarafı da var. Apple bu geçişi ne yaptı? Power PC işlemcilerinden Intel'e geçerken,
x86'ya geçerken
yani her üründe işte PowerBook'lar vardı, gitti, hop MacBook'lar geldi. Masaüstü sistemleri, işlemcileri değişti. Sunucular, hepsi işlemcileri değişti. Evet. Yani burada ARM'ın avantajı olan konu tabletler ve ultra taşınabilir cihazlar. Yani burada bence olay MacBook Air'den öteye gidemez diye tahmin ediyorum.
MacBook Air'den öteye gitmez çünkü zaten MacBook'ların öyle hani o kadar bir güç tüketimi düşük olsun falan filan gibi bir iddiası yok. Tersine şeyleri var. Hani decent denen hani hakikaten iş gören bir işlemci gücü vesaire sağlıyorum ben
evet.
gibisinden bir iddiası var. Fakat geçiş zor olur mu kolay olur mu yazılım açısından ben...
Ya işin o tarafı var. İnternet tarafına geçiş...
Çok zor olmayabilir aslında çünkü sonuçta kullandığı çekirdek Darwin çekirdeği kullanıyor. Ve o konuda zaten ARM tarafında zaten bir kısım çalışmalar yapılıyor. Unix, Linux tarafında zaten bir kısım çalışmalar var. Yani çekirdek açısından geçmek çok zor olmayabilir.
Ama şimdi şöyle düşün. Intel geçişinden olmuştu. İşletim sistemi geçiş yaptı.
Ama
uygulamalar geçiş evet. yapmadı. Şimdi uygulama geliştiriciler o tarafa acaba yönünü çevirecekler mi?
Evet bunu isteyecekler mi acaba? Ya da hangi uygulamalar isteyecek bunu?
O önemli bir nokta. Minik birkaç haberimiz var. İlk Windows 8 ile ilgili özellik videosu yayınlandı. Daha çok tablet PC'ler için değil mi?
Tabii. Bakarsan zaten videoda şey var. Direkt şey anlayabiliyorsun. Küçük ekranlı cihazlar için yapılmış bu alet. Windows Phone 7'ye çok benziyor. Üzerinde ikonlar yerine, simgeler yerine tile denen cinsten hani kareler var. Uygulamanın da şeyini, uygulamacık gibi görünen şeyler. İstersen yine şey geçebiliyorsun. Standart masaüstüne geçebiliyorsun. Uygulama olarak açılıyor. Taskbar türü, görev çubuğu türü şey konularda iyileştirmeler var. Fakat gördüğün özellikle dokunmatik ekranlar için ve küçük ekranlı cihazlar için gibi görünüyor. Ama henüz hala çok erken. 2012'de epeyce başka değişiklikler olabilir.
Ben biraz şey hissediyorum. Microsoft'un Windows 8 ile ilgili biraz elini hızlı tutmaya çalıştığını hissediyorum.
Ama şey tarihi geldi ya hemen hemen bence.
Geldi evet. Sizdir, evet. Geldi ama şey de var. Yani Microsoft orada bu tablet furyasını falan kesinlikle kaçırmak istemiyor. ARM işlemci mimarisini kesinlikle kaçırmak istemiyor. Hatta ARM'ı desteklediği için Intel'le papaz olmuş durumda
evet,
biraz.
Evet onu da şey yapalım. Hatta o notu da düşelim. ARM'ı destekleme konusunda epeyce hareketleri var Windows 8'de.
Tabi tablet demek şu anda günümüzde ARM demek. Evet. Intel'in orada kesinlikle bir şeyi yok. Intel tabi orada bir yine kendi çapında diyeceğim ama bir şey olacak. Hani küçümsemek olacak. Bir denemeleri var. Bunu daha önce söylemiştik aslında tabletler üzerine konuşurken. Intel şu anki tablet formunun değişebileceğini düşünen bir firma.
Evet.
O yüzden farklı konseptleri deniyor. Kullanıcılardan geri dönüş alıyor. Bilgi istiyor. Bunu beğendiniz beğenmediniz mi? Yeni bir denemesi daha olmuş. Bunlar piyasaya girecek. Daha çok ultra ince notebook diyelim bunlara biz. Evet. Ama yine tablet özelliği var. Ürünler çıktığı zaman daha detaylı bakacağız.
Anladım genellikle
evet.
galiba.
Evet. Konsepti geldiği zaman göreceğiz.
Evet onlar epeyce ilginç şey olacak. Bakalım ARM ne olacak ama şey de olabilir hani yükselmeye çalışırken birdenbire Intel ya da başka bir firma zart diye bir şey çıkarabilir ve yine gerilere kalabilir.
ARM ama şöyle bir şey
çok
var.
Çok kuvvetli olsa
bu konuştuğumuz şeyler için geçerli. Yani tablet. Tablet yine nispeten büyük sayılır. Fakat ARM'ın bir de cep telefonları tarafında çok
daha ufak mobil cihazlar ayağı var. Evet.
Bence ARM'ı tehdit eden Intel değil. Nvidia.
Evet.
Nvidia Tegra ile. Kesinlikle Tegra. İşte Tegra 3 işte hazır diyorlar arka tarafta. İşte 4 çekirdekli vesaire ama
evet.
Tegra 2'nin daha kaymağını yemedik ki Tegra 3'ü çıkartalım diyorlar. ki Tegra 2'nin böyle nimetlerini kullanan uygulama da çok fazla yok hala. Oyunlar daha yeni yeni çıkmaya başlıyor.
Şey yapıyorlarmış her cuma yeni oyun diye bir hareket getirmişler Tegra Zone'a. Nvidia'da çok ciddi yaklaşıyor bu konuya. Acayip önem veriyorlar. Ve System on Chip ile ilgili Windows 8'de de epeyce gelişme var. Ya da olacak ve devam ediyor. Nvidia'nın Tegra gibi System on Chip çözümleri, Yonga üzeri sistem çözümlerine yönelik. Bence haklısın yani hani ARM karşısındaki en büyük şey Nvidia olacaktır.
Yani bence
mobil cihazlarda.
Mobil tarafında köşeyi dönen hatta geleceği kurtaran diyeyim firma ne AMD ne Intel kesinlikle Nvidia.
Yani.
İşte işlemci tarafını çok güzel tutturdu. İyi de destek aldı.
Geçen hafta gördün Zoom'da oyun şey 3 boyutlu oyun deneyimini. Beraber oynamıştık. Yani hani o kadar küçük bir cihazda ben hakikaten yanımda taşıyayım. HDMI'den televizyona bağlayayım falan filan diye düşündüm.
Evet ama işte AMD orada bir şey yok. Intel halen girmeye çalışıyor. Atom ufaltıyor vesaire. Intel hedefi de çok uzak 2015. Bakalım
olacak
ne olacak.
Bakalım ne olacak.
Bize her zaman olduğu gibi teknoseyir.com üzerinden ulaşabilirsiniz. Twitter'dan takip etmek isteyenler twitter.com/teknoseyir ya da Facebook üzerinden facebook.com/teknoseyir üzerine ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta bir sonraki gündem değerlendirmesine görüşmek üzere.
Hoşçakalın.